Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bu akşamki sohbetimizde sizlere Tegabun suresini anlatmaya çalışacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminin sonları ile Medine döneminin başlarında nazil olduğunu gördüğümüz bu sure bizlere Rabbimiz tarafından hayatımızın, yaşamamızın amacını ve gayesini bizlere anlatacak. Hayatta Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde olduğu gibi bugün de bizlerin karşılaştığı ve karşılaşacağı bir takım olaylar, problemler, gruplar, cemaatler, İnsan grupları, inanç grupları arasında bizlerin nasıl bir yaşam biçimini seçmemiz, onlara karşı takınmamız gereken davranışlar nedir? Kafirleri ve müminlerin olması gereken özellikler nedir? Aldananlar ve aldatanlar kimler olmuş, kimler aldanmış, kimler aldatılmış ve bunların hesabının bu dünyada mı görüldü yoksa öbür dünyada da görüleceği mi? İflas eden insan kimdir, müflis kimlerdir? İnşallah Tegabun suresinde Rabbimiz bizlere bunları tanıtmaya çalışacak. İnşallah çok iyi dinler ve çok iyi anlamaya çalışır ve de hayat programımızı bu surenin bize belirttiği çerçeve içerisinde yaşamaya çalışırsak inşallah Rabbimizin rızasına da kavuşmuş olacağız. Öncelikle bu sureye 9. ayette adını veren Tegabun kelimesiyle ilgili olarak sizlere bir takım bilgiler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili olarak bunu açıklayan hadislerine, müfessirlerin bu konudaki gabene kelimesinin ve tegabun kelimesinden ne anlamamız ve ne anlaşılması gerektiği hususunda bir takım bilgiler verdikten sonrasında inşallah sureyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu surenin 9. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizlere şu şekilde hitap ediyor. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Bu sureye, bu 9. suredeki Tegabun kelimesi adını vermiştir dedik. Rabbimiz bu ayetinde bizlere şu şekilde sesleniyor. Sizi bir toplanma günü için bir arada toplayacağı gün, yani ahiret gününde, işte bu aldanma Tegabun günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennete koyar. İşte büyük mutluluk, gerçek mutluluk ve gerçek kurtuluş da budur dedi Rabbimiz. Buradaki gabene kelimesinden açıklayalım dedik. Bu konuda toplanma günü denilen kastedilen şey kıyamettir dedik. Örneğin Hud suresinin 103. ayetinde Rabbimiz o öyle bir gündür ki, yani o kıyamet günü öyle bir gündür ki tüm insanlar onun için toplanmıştır ve o gün herkesin göreceği bir gündür. O günden kaçabilen, kurtulabilenin olmadığını Rabbimiz bu Hud suresinin 103. ayetinde bizlere hatırlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Vakıa suresinin 50. ayetinde de Rabbimiz şöyle sesleniyor. Belli bir günün buluşma vakti için mutlaka toplanacaklardır buyurmuştur. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki böyle bir günün olması Allah tarafından mukadderdir, takdir edilmiştir. Tegabun kelimesinin gabene kökünden türediğini, fiilinden türediğini görüyoruz. Gaben veya gabın şeklinde telaffuz ediliyor ki gabın kelimesi aslında daha çok ticari sahada kullanılan bir kelime. Yani insanların ticarette birbirlerini aldatması, kandırması manasında kullanılan kelime. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle de ki bu anlama da geliyor. Gaben fikri içerikli yerlerde de kullanıldığını görüyoruz. Lügat bakımından birçok anlamları olmakla birlikte şu anlamlara sözlük anlamı olarak şunların tegabun kelimesinin karşılığını olduğunu görüyoruz. Bir gaflet anlamına geliyor tegabun kelimesi. Unutmak, aldatmak, kendi hakkından mahrum kalmak, müşteriyi alışverişte belli etmeden zarara sokmak gibi bir takım anlamlarının olduğunu görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de de zaten buradaki kullanılan şekliyle daha çok aldatmak, kendi hakkından mahrum kalmak, kendinin bir takım insanların kendine hakkının gasp etmesi, elde etmesi, hakkı olan şeyi vermemeleri gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a alışverişte bir başkası tarafından kandırılan kimseye o senin hakkını çeliyor anlamına gelen gaben demiştir. Tegabun de bu kelimeden türemiştir veya daha çok insanın arasında cereyan eden bir aldatmacaya da böyle bir örneğin verildiğini görüyoruz. Tegabenel kavmi, kavim birbirine aldattı denir. Birçok insanın birbirine böyle aldatmasından. Yine bu fiil başkasını zarara sokmak, birinin hakkını başkasına vermek, birini zarara sokarak başkasını kazandırmak, başkalarına karşı gafil, zayıf olmak gibi anlamlara da geliyor ki yine Kur'an-ı Kerim'de burada anlatıldığı şekliyle de bunlar daha çok bu ayette de anlatılan aldatmaya daha uygun geldiğini görüyoruz. Kıyamet ile ilgili bu ayetin üzerinde düşünüldüğü zamanda da asıl ve gerçek tegabünün kıyamet günü vuku bulacağını, ortaya çıkacağını görüyoruz. Ancak o gün kimin kazanıp kimin kaybettiğini, kimin hakkının kime geçtiğini, kimin hakkından mahrum olduğunu, hakkının yendiğini, gerçekten kandırılanlar kimlerdir, akıllı geçinen insanlar kim olduğunu o gün anlaşılacaktır ki, buradaki tegabun kelimesini de Allah'ın anlattığı, burada geçen anlamıyla da böyle anlıyoruz. Yine kimin hayatındaki bu kelimeyle ilgili olarak şunları da açıklayabiliriz. Kimin hayatındaki sermayeyi yanlış bir işe yatırarak iflas ettiği, kimin yeteneklerini, vaktini, malını, zamanını karlı bir işe yatırarak kar ettiği, kimin ise dünya hayatının gerçeğini anlayıp hüsrana uğramadığı, o gün işte yevmü tegabun dediğimiz o günde ortaya çıkacaktır ki bu kelimeyi böyle anlamamız lazım. Yine müfessirler yevmü tegabun ile ilgili olarak birçok yorumlarda bulunmuşlardır. Bu yorumun hepsine de katılabiliriz, uygun da düşer. Onlar bu ifadeyi farklı biçimlerde ele almışlardır. Örneğin bazıları bugünü, müfessirlerden bazıları bugünü cehennem ehline şayet cehennemi hak etmiş olsalardı, cehenneme gidecek olan insanlara şayet cehennemi hak etmiş olsalardı, kendilerine cennet ehline nimetlerin verileceği, cennet ehline de cennete gitmeseydiler, kendilerine cehennem ehline yapılan azabın verileceği gün şeklinde anlatmışlar, tarif etmişler, bize bilgi vermişlerdir ki, bunu açıklayan Ebu Hureyre radıyallahu anh'te rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu görüyoruz. Cennete gidenlere Allah cennetten gitmelerinden dolayı şükretmeleri için şayet sizler kötü ameller işleseydiniz sizi içine sokulacakları cehennem yerini gösterilirdi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cennete hak etmiş olan insanlar eğer Allah'a şükretmeleri için eğer siz kötü ameller işlemiş olsaydınız İşte gideceğiniz yer burasıydı denir ve kendisine cehennem gösterilir. Cehenneme gidenlere de daha çok hasretini çekmeleri, özlemini duymaları, yaptıklarının çok büyük bir hata olduğunu anlamaları için onlara da öncelikle eğer sizler salih ameller işlemiş olsaydınız oraya gidecek yer cennette kendilerine gösterilir ki işte buraya gidecektiniz diye böyle bir gerçek aldanmanın dünyadaki insanların yaşamlarıyla hak etmiş oldukları cennet veya cehennemden gitmelerinden önce cehennemliklere cennet, cennetliklere de öncelikle cehennem gösteriliyor ki birinin şükretmesi, diğerinde hasretinin artması için. Bununla da işte gerçek aldananın kim olduğu ortaya çıkarılmış oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müfessirlerimizin bu peygamberimizin bu hadisine dayanarak yaptıkları yorumda buna buradan kaynaklanıyor. Yine bazı müfessirler o günü yani kıyamet gününü insanlar gerçek aldananla gerçekten aldanmayan insanların kimler olduğu gün konusunda zalimlerin eğer varsa yaptıkları iyiliklerin sevaplarının kendilerine zulmettikleri mazlumlara verileceği zalim olan insanın hayatında zaman zaman da bir takım iyilikler yapmıştır ama bu yaptığı iyiliklerin sevabının kendi zulmettikleri mazlumlara verileceği, mazlumların günahların da zulümlerine denk olmak üzere, ne kadar zulüm etmişlerse buna denk olmak üzere zalimlere yükleneceği gün olarak da bazı müfessirlerimiz böyle bir yorum da getirmişlerdir. Çünkü kıyamet günü insan mal mülk sahibi olamayacağı bir gündür. Bu bakımdan zalim zulmettiği kimseye borcunu ancak elde ödeyebilecek tek sermayesi vardır. O gün elindeki sadece amelidir. Yoksa kendisinin herhangi bir sahip olduğu malla mülkü, ekonomik gücü o gün olmayacaktır. Ve mazlum da zalimden tazminat olarak onun en iyi amellerini alacak, günahlarını ise ona yükleyecektir. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisleri var ama onlardan birkaç tanesini şöyle hatırlıyorum ben. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim kardeşine zulmetmiş olmanın yükünü taşıyorsa, Peygamberi aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Kim kardeşine zulmetmiş olmanın hakkını yemenin yükünü taşıyorsa onu burada ödesin. Çünkü öbür dünyada hiçbir dinar ve dirheme sahip olunamayacaktır. Orada kişiye borcu ancak yaptığı iyi amellerle ödettirilir. Başka ödeyebileceği herhangi bir sermayesi olmadığı için ancak iyi amelleri ya da iyi amelleri yoksa mazlumların günahları kendisine yükletilir. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyuruyorlar. Hiçbir cennet ehli cennete, hiçbir cehennem ehli de cehenneme yaptığı zulmün karşılığı ödettirilmeden giremeyecektir. Hatta bir kimse bir başkasına vurmuşsa onun karşılığını dahi ödeyecektir. Bunun üzerine biz ya Resulallah o gün bizim hiçbir şeyimiz olmayacağına göre biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye sorduk da Hazreti Peygamber şöyle cevap verdi. Herkes iyi veya kötü amelleriyle borcunu ödeyecektir dedi. Herkes iyi veya kötü amelleriyle, eğer kendisinde iyi amel varsa o verilecek, yoksa o hakkı yenmiş olan insanın, hakkı gasp edilmiş olan insanın kötü günahları varsa bu hak yiyen insanın üzerine geçileceğini Peygamberimizin bu hadisinden anlıyoruz. Ebu Hureyre'den rivayet olduğuna göre bir defasında bir mecliste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler kimin müflis olduğunu biliyor musunuz diye sordu da ya Resulallah malı mülkü kalmamış kimse müflüstür dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin müflüsleri her gün namaz kıldı ve de oruç tuttu, zekat verdiği halde diğer yandan başkalarına sövmüş, başkalarına iftira atmış, başkalarının malını yemiş, kanlarını döküp bazılarını dövmüş olduğu için kıyamet gününde yaptıkları karşılık mazlumların kendisinin iyiliklerini alıp daha fazlasını ödeyebilecek iyiliği kalmayan kimsedir. Daha sonra mazlumların günahları da bu kimseye yüklenir ve o da cehenneme sevk edilir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden anlıyoruz. Hadisi kendi kendimize üzerinde biraz tefekkür edecek, düşünecek olur isek şunu anlamamız gerektiğini ben anlıyorum bu hadis-i şeriften. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kimin müflis olduğu soruluyor ve soruyor Peygamberimiz ve insanlar da orada diyorlar ki ya Resulallah bugün bizlerin söyleyebileceği gibi 100 kişiye böyle bir soru sorsak sokakta gezen insanlardan kime iflas etmiş adam kime denir diye herkesin söyleyebileceği gibi Peygamberimize de aynı cevap veriliyor. Malı mülkü kalmamış kimseye iflas etmiş adam denir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin müflisleri şunlardır diye çok genel bir anlamda bir tarifi oluyor müflis kelimesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve bu adamlar her gün namaz da kılabilirler. Allah'ın emretmiş olduğu Ramazan orucunu da tutabilirler. Yine farzlardan olan zekatı da verebilirler. Böylesi bir insan vardır ki bu adam bunlarla birlikte başkalarına küfretmiştir, başkalarına hakaret etmiştir, başkalarına iftira atmıştır, başkalarının malına gasp etmiştir, başkasına ait olan bir şeyi kendi zimmetine geçirmiştir. Kanlarını döküp bazılarını döven bir insan olabilir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu insan kıyamet gününde bu yaptığı yanlışlıklara karşılık, bu yaptığı haksızlıklara karşılık, iftira, küfre ve kan dökmeye karşılık, bu adamın yaptığı bu zulme karşılık, yapmış olduğu insana bu adamın işlemiş olduğu sevaplar yüklenir. Eğer yoksa sevabı bitmiş ise bunun üzerine o mazlumun günahları da bu kimseye yüklenir ve de o da cehenneme sevk edilir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse insanların namaz, oruç, hac, zekat bunlar elbette ki Allah tarafından mutlak olarak yapılması gereken bir ibadetlerdir. Allah'ın kesin emirleridir ama bunlarla birlikte diğerleri de Rabbimiz tarafından bizlere emredilmiş olan haklardır, görevlerdir, emirlerdir. İnsanların onlara göstermiş olduğu, 5 vakit namaz kılmak için camiye koşuşturduğu gibi, komşuluk ilişkisinde, arkadaşlık ilişkilerinde, aile arası ilişkilerde, başkasının hakkını yememek, başkasına hakaret etmemek, başkasına küfretmemek, başkasına iftira atmamak da bir namaz, oruç, hac, zekat gibi Müslümanın üzerinde dikkat etmesi gereken en önemli şiarlardan, en önemli özelliklerden birkaç tanesi de bunlardır. Çünkü bunlar da kıyamet gününde işte tegabün dedi kelimesinin karşılığı olarak bunları söylüyoruz. Aldanan ve aldatan kim olacak o gün? Ben bunu namaz kıldım, oruç tuttum deyip de kendisini kurtarabilecek mi bu insan? Karşı taraftaki yapması gerekenleri yapmadığı sürece. Olması gereken özellikle bir Müslüman olmadığı sürece namaz da kılmış olsa, zekat da vermiş olsa bu insan aldananlardan olacağını Peygamberimizin bu hadis-i şerifinden anlıyoruz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar bir başka hadis-i şeriflerinde. Cephede savaşan bir mücahidin arkasında bıraktığı eşine ihanet eden kimse kıyamet günü o mücahidin karşısına getirilecek. Ve Allah o mücahide bunun yaptığı iyiliklerden dilediğini al diyecektir o mücahid. Daha sonra Resulullah bize dönerek şöyle dedi. O mücahidin ne yapacağını tasavvur edersiniz, ne yapabilir tasavvur edebiliyor musunuz dedi de o yani onun yanında bir iyilikin kalmayacağını, bırakılmayacağını tahmin edebiliyorsunuz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece o insanın yanında iyilik adına hiçbir şeyin kalmayacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere bu hadis-i şerifiyle açıklamış oldu. Yine bazı müfessirler tegabun kelimesinin ticaretle alakalı olarak şöyle bir değişik bir yorum getirmişlerdir. Müminle kafirlerin bu dünyadaki yaptıklarını da bir ticarete benzetmişler. Yani bir mümin Allah'a isyan etmek yerine ona talip olmuş, canını, malını, tüm gayretini Allah yolunda sarf etmekle zararlı bir ticareti bırakarak sermayesini kar eden bir ticarete yatırmış olmaktadır. Yine bunun alternatif olarak da yine bir kafir Allah'a itaat etmemek suretiyle ona isyan ederek, azgınlık yaparak hidayet yerine dalaleti satın alarak kötü bir ticaret yapmış olmaktadır. Sonunda ise büyük zarar görecektir. Ancak her iki bu grubun da gerçek karı ve gerçek zararı mümin mi kâr etmiştir yoksa zarar mı etmiştir, kafir mi inkar etmek suretiyle kâr mı etmiştir, zarar mı etmiştir, o kıyamet gününde ortaya çıkacak, belli olacaktır. Dünyada bir müminin baştan başa zarar içinde görünürken, bir kafirin her türlü fayda yapıp kimin zarar ettiği de öbür dünyada ortaya çıkacaktır ki Kur'an-ı Kerim'de bu birçok ayet-i kerimede değinilmiştir. Nisa suresinin 74, Tevbe 111, Nahil 95, Fatır 29 daha başka ayetlerde var. Bu ayetlerde açıklanıyor. Yine yevmü tegabünün bir diğer anlamını da şu şekilde verebiliyoruz. Dünyada küfür, fısk ve isyan edenler birbirleriyle çok rahat işbirliği yaparlar. Dünyada küfür üzeri yaşayanlar, İnsan fısk, din dışı yaşayanlar ve Allah'a isyan eden insanların birlikteliklerini görüyoruz. Birbirine yardımcı olurlar, sıcak dostluklar kurarlar. Ahlaksız ailelerin bireyleri Fesat yayan liderler ve onların takipçileri, hırsızlar, haydutlar, çeteler, rüşvetçiler, zalim memurlar, imansız tüccarlar, fabrikatörler, sanayiciler, toprak ağaları, bir takım kötü gruplar, cemaatler, tüm dünyada büyük bir çapta fesada ve zulme yol açanlar ve bunların önderleri, yönetimleri, neyse bunlar, birbirleriyle sıkı bir işbirliği vardır. Bunlar birbirine çok iyi dost olduklarını ve başarılı bir işbirliği yaptıklarını zannederler. Ama ahiret günü bunların hepsi, bu saydığımız grupların hepsi, genel anlamda küfür, fısk ve isyan üzere dünyada birliktelik, dostluk, arkadaşlık kuranların, öbür genel bütün bunların ahirette birer aldatmaca olduğunu anlayacaklardır ki, çünkü orada babasını, liderini, şeyhini, müridini, liderini, komutanını, kimse, hiç kimseyi ne yardımcısı sanırlar ne onlar yanlarında olacak. En büyük bunların kendilerine düşman olduklarını, onlarla orada dostluk, akrabalık, sevgi, düşmanlık yer değiştirecek. Hepsi birbirine lanet etmeye başlayacaklar. Herkes yaptığı suçun sorumluluğunu, en büyük cezayı görmesi için bir diğerinin üzerine suç atma yönünde de, ben bunu yapmayacaktım ama bunu bana yaptıranlar bunlardır şeklinde ifadeleri olacaklardır. İşte tegabun kelimesi böyle bir anlama geliyor. Böyle anlaşmamız gerekiyor. İşte bundan sonra tegabun kelimesini bu şekilde sizlere açıkladıktan sonra Rabbimizin bu sure içerisinde hangi konulara temas ettiğini de kısaca değinelim. Bu surenin şöyle bir bütününe göz gezdirdiğimiz zaman 18 ayeti içerisinde şu konuların işlendiğini, Allah tarafından bizlere aktarıldığını görüyoruz. Birinci olarak şu dikkatimizi çekiyor. İçinde yaşamakta olduğumuz kainat, içinde yaşamakta olduğumuz evren, dünya, yeryüzü ve gökyüzü kesinlikle sahipsiz değildir. Mutlak bir yaratıcısı vardır. Yaratan Rabbimiz bunu koordine etmektedir. Onun yaratıcısı ve idare edeni mutlak kadir olan Allah'tır. O Allah da her türlü noksan ve eksik sıfatlardan uzaktır. Ve buna da Allah'ın kainatın mutlak yaratıcısı olduğuna da, çevremize baktığımız zaman kainattaki büyük ve küçük her şeyin, en küçük bir zerrenin bile Allah'a şahitlik etmekte olduğunu görüyoruz. Buradan birinci olarak bu sureden bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak da bu kainat amaçsız yaratılmamıştır. Bilakis onun varlığı bir hikmete dayanmaktadır. Bu kainat içindeki yara var olan insanlar, hayvanlar, bütün alem, bütün canlıların hepsinin sebep ve hikmetinin mutlaka var olduğunu düşünüyoruz. Vardır, kesinlikle böyledir. Bu kainat bir eğlence için yaratılmış olduğu veya böylece son bulacağı şeklindeki bir yanlış zanna insanın kesinlikle kapılmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü amaçsız ve gayesiz olmak insan için, o zaman insana, Allah korusun, hayvan seviyesine düşürülmüş olması demektir ki, bugün hayvanların yeme içme ve üremeden ibaret olduğunu düşünürsek eğer, hayatı bu gözle bakarsak, ki insan en son yaratılan varlıktır. Allah-u Teala bugün hayvanlar aleminde bu konuda yeme içme, hayvanları yarattığı zaman bütün hayvanları göz gözdirebilirsiniz. Yeme içme ve üreme noktasında bunların bir sıkıntısı olmamaktadır. Ama insan dediğimiz varlık böyle bir şey değildir. Onlar da elbette ki Allah-u Teala yeryüzünde yaşayan bütün canlıları insanlar için yaratmıştır. O zaman da insana da bir soru sormak gerekiyor. İnsan niçin? Elbette ki bunun cevabının da Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde olduğu gibi Rabbimiz bazı soruları sorar, cevabını bize verdirmeden kendisi cevaplandırıverir. Orada yine Kur'an'da bizim yaratılış amaç ve gayemizi de açıklayıveriyor. O da diyor ki, insanların Rabbine ibadet etmesi, tanıması, bilmesi, hayatını onun ilkelerine göre yaşaması için yaratıldığını Rabbimiz bu ayette de anlatıyor. Bu sureden anlayacağımız ikinci nokta da budur diyoruz. Yani amaçsız ve gayesiz yaratılmamıştır. Hepsinin bir amaç ve gayesi vardır. Evet, zaten böyle bir şeyin, mükemmel bir yaratıcının da yeryüzünde var olan hiçbir şeyi lüzumsuz yere, laf olsun diye yaratacak hali yok. Evrene baktığımız zaman ya zararlı böceklerinden tutun, bize bugün haram kılınmış olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Uç bir örnek olması için de söylüyorum. Domuzu da yaratan Rabbimizdir. Allah yaratmıştır. Mutlaka gerekli olduğu için yaratmıştır. Yoksa lüzumsuz niye yarattı ki bunu diyebileceğimiz bir mana çıkar ki Allah korusun öyle bir şey düşünmek bile yanlıştır. Dünyanın ekolojik dengesi için mutlaka var olması gereken bir yaratıktır da Rabbimiz onun için onu yaratmıştır deyip geçiyoruz. Bu sure içerisinde anlatılan konulardan üçüncü bir nokta da dikkatimizi çekiyor. Rabbimizin bizleri en güzel şekilde yaratmış ama yaratılışımızda kafirle mümin arasında herhangi bir fark göstermemiş, nimet dünyanın nimetlerinden yararlanma noktasında da bize küfürle iman, müminle kafir arasında bir fark görmüyor. Ancak insanların küfür ve imanı seçmede Rabbimiz serbest bırakmıştır. İnsanı düşünebiliyor musun? Dünyadaki en özgürlükçü diyorum, Allah'tan daha büyük özgürlükçü bir kimse, bir ilah, bir Rab, bir kurum, bir kuruluş yoktur. Dünyada yoktur yani. Allah'ın yarattığı insan, düşünün, Allah'ın yarattığı insan, Allah'ın yarattığı kainatta Allah'ın verdiği nimetleri yiyeceksiniz ve de Allah'a isyan edeceksiniz. Rabbimiz sizin buna rağmen, isyanınıza rağmen, küfrünüze rağmen sizi bu kainatında, bu evreninde yaşatmaya sizi devam edecek. Müminle kafir arasında yaşam noktasında bir farklılık olmuyor. Dünyada hangi ülkesine giderseniz gidin, o ülkenin yasalarını, anayasasını kabul etmezseniz sizi hemen o ülkeden kovarlar. Git madem bizim anayasamızı kabul etmiyorsun, bir başka ülkeye göç et derler. Ama Rabbimiz bunu da söylemiyor. Özgürlük noktasında insana inanıp inanmada benim kainat üzerindeki gücümü, kuvvetimi, otoritemi istersen kabul et, istersen kabul etme. Bu noktada sana herhangi bir baskı yapılmayacaktır diye Rabbimiz bu surede küfür ve imanı seçme noktasına serbest bırakıldığını Rabbimiz açıklayıveriyor. Elbette ki bu maksatsız, amaçsız, gayet yapılmamıştır. Küfrü veya imanı seçtiğinizde sonuçlar farklı olacaktır. Yani Rabbimiz burada serbest bırakıyor ama sonucuna da katlanacaksın. Sonucun ne olacağını da söyleyiveriyor. Allah size bu seçme hürriyetini vermek suretiyle bu hürriyeti nasıl kullanacağınızı, hakkı mı, batılı mı seçeceğinizi denemektedir. İsteyen insan hakkı seçsin, isteyen de batılı seçsin. İleride bu ayet geldiği zaman tekrar bunu açıklayacağız. Bir başka nokta bu sure içerisinde dikkatimizi çekiyor. Sizler başıboş ve sorumsuz bırakıldığınızı zannetmeyin. En sonunda Allah'a dönecek ve her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkaracaksınız, Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Hiçbir şeyiniz, dünyada yapmış olduğunuz hiçbir şeyiniz ondan gizli değildir. O sizin değil yaptıklarınızı, niyetlerinizi ve hayallerinizi bile Allah tarafından bilinmekte olduğunu da yine bu sure içerisinde bizlere anlatılıyor. Allah-u Teala yine burada insanlara iki noktada, peygamberlerimizin gönderilmesi noktasında da inanan insanlara ve diğer insanlara bir takım açıklamalarda bulunuyor. Onlar iki nokta dikkatimizi çeker peygamberlerimizin gönderilmesi noktasında. Toplumlara yani daha önce yaşamış olan insan aklı düşünecek olur ise, dikkatini çekecek olur ise, biraz kafa yoracak olursa dünyaya gelip yükselen ve sonunda helak olan bir sok toplumların bu sure içerisinde anlatıldığında ve diğer Kur'an'ın genel çerçevesiyle anlatıldığı zaman bu konularda iki nedenle Rabbimizin bu konuları bizlere açıkladığını görüyoruz. Birincisi, peygamberler gönderilmiş ve peygamberler insanlara doğru yola davet etmelere rağmen onlar bu daveti reddetmişlerdir. Peygamberlerimizin davetine kulak asmamışlardır. Ona karşı ilgisiz ve alakasız kalmışlardır. Ha taşa anlatmışsınız, ha ona anlatmışsınız. Anlatılan şey taşta nasıl ki bir değişiklik meydana getirmiyorsa, insanı da meydana getirmemiş, reddetmişler. Bu inatçılıkların neticesinde de Allah onları kendi başlarına bırakmış ve onlar da kendi felsefelerine dayanak da bir dalaletten diğerine sürüklenip durmuşlardır. Bununla ilgili olarak bir başka yorumu da şöyle yapabiliriz. Hayatın dünyaya mahsus olduğunu, yani hayat dediğimiz şey bu dünyadakidir, hesap verecek yeri başka bir dünyada olmadığını düşünmüşlerdir o insanlar. Bunun için de ahiret inancını reddetmişlerdir, peygamberlerimizi yalanlamışlardır. Bu düşüncelerinden dolayı tüm hayatları fesat olmuş, dünyayı ancak Allah'ın azabıyla temizleyebilinebilecek bir pislikle doldurmuşlardır bu insanlar. İşte Rabbimiz de bunları zaman zaman bu tür inkarcı felsefeye sahip olan insanları Rabbimiz azabıyla onları temizlemiş, dünyadan yok etmiştir, kaldırmıştır. İşte Nuh kavmi, işte Ad kavmi, işte Eyke, Medyen ahalisi ticarette yapmış oldukları sahtekarlığın bedelini Rabbimiz öyle bir toplumu yok etmiş, yerine yenisini getirebilecek güç ve kuvvete sahip olduğunu da göstermiştir. Ama yine bir gün gelecek ki işte önceki yok olanlar, sonradan yok olanlar hepsi bir arada toplanarak herkesin yaptıkları ortaya dökülecek ve o gün mutlaka gelecektir. Bu ikaz da onlara yapılmıştır. Herkesin gelecekteki hayatı dünyada yaptıkları dikkate alarak takdir edilecek, iman edip salih amel işleyenler ebedi cenneti kazanırlarken inkar edip fesat işleyenler de devamlı kalacakları cehennem azabına müstahak olacaklardır. İnkarcıların boyutu böyleyken Rabbimiz bu sure içerisinde müminlere de bir takım talimatlar, emirler veriyor. Birinci olarak şu dikkatimizi çekiyor. Dünyada hiçbir musibet, hiçbir bela, yeryüzünden, denizlerden ve gökyüzünden gelen hiçbir bela ve musibet Allah'ın izni olmaksızın ne Müslümanın ne kafirin başına gelmez. Hiçbir insanın başına gelmez. Kötü şartlarda müminler sabırlı olmalı, sebat göstermeli. Allah sabredenleri mutlaka kendi yoluna iletecektir. Bir kimse korku nedeniyle imanından dönse bile, herhangi bir korku nedeniyle, baskı nedeniyle, zulüm nedeniyle imanından dönse bile Allah'ın izni olmaksızın ben bu inkar ettim, bu musibetten kurtulacağım düşüncesi insanı o musibetten ne yapmaz? Kurtarmaz. Üstelik o kimse kendisine en büyük musibete de sokmuş olur. Zira en büyük musibet, en büyük felaket Allah korusun insanın Allah'ın hidayetinden mahrum kalması, Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan uzak kalmış olmasıdır ki bu demin açıkladığımız tegabün kelimesinin de tam örtüşür. Yani insan hidayeti verip sapıklığı, dalaleti böylece satın almış olur ki bununla kendisini güya güvende, emniyette hissedeceğiydi ama aldanan insan olduğu da apaçıktır. Bununla Rabbimiz bizlere bunu söylüyor. Eğer siz imanınızdan dolayı başınıza gelen bir takım sıkıntılara sabrederseniz mutlaka Rabbiniz size yardım eder. Ama sabretmez de bunları başınıza gelen bir bela ve musibeti eğer siz inkar eder de bundan kurtulurum felsefesinde, düşüncesinde olur iseniz bundan kurtulamayacağımızı da Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Bir başka özellik olarak mümin iman etmekle her şeyin bittiğini sanmamalıdır. Yani müminle olan insanlar iman ettik sözcükleriyle iman edivermiş olmadıklarını da daha önceki birçok ayetlerde de geçer bu konu. İman edildikten sonra Allah'a ve Resulüne itaat edilmesi gerekir. Allah'a itaatten yüz çeviren kimse gelecek zararlara ilgili tüm sorunu üstüne almış demektir. Çünkü Hazreti Peygamber hakkı tebliğ ettikten sonra sorumluluğu o kimseye vermiştir artık. Sorumluluk ona kalmıştır. İsterse inanır, isterse inanmaz. Evet. Bir başka mümin kimse sadece kendi gücüne veya bir başkasının gücüne itaat etmez. O yalnızca Allah'ın gücüne ram olur. Ona boyun eğer, ona itaat eder, ona güvenir, ona sığınır, ona yönelir. Başkasının gücü ve kuvveti Müslümana ne bir menfaat temin eder, Müslümana ne de bir zarar temin eder. Görüşünü ve düşüncesini iyi anlaması, iyi algılaması, iyi öğrenmesi ve hayatına da uygulaması gerekir. Bir mümin için mal, evlat, eş önemli birer imtihan sebebi olduğunu da Müslüman anlaması gerekir. Bunu da Rabbimiz bu sure içerisinde bize kısa kısa değinecek. Çünkü bir müminin iman ve itaatten çoğunlukla bunlar sebebiyle, kimisi mal sebebiyle, kimisi çocuğu sebebiyle, kimisi eşi sebebiyle bir takım yanlışlara, sapıklıklara, dalalete düştüğünü görüyoruz. Bu bakımdan onlar doğrudan veya dolaylı bunların kendilerine imandan ayırmaması için hassas olması gerektiği konusunda da Müslümanların uyarıldıklarını görüyoruz. Yine müminler nefisleri mala tapma fitnesinde de koruyabilmek için mallarını onlar üzerindeki hakimiyetlerinin ancak Allah'ın tahsis ettiği, Allah'ın belirlediği ölçüler içerisinde olduğunu anlamalı ve Allah yolunda da yeri ve zamanı geldiği zaman sarf etmelerin gerektiğini de Rabbimiz yine bu sure içerisinde müminlere anlatıyor ve müminde olması gereken bir özelliktir diyor. Her insanın gücü nispetinde de sorumluluğunun olduğunu yine bu sureden anlıyoruz biz. Allah hiçbir insana gücünün üzerinde bir işi gerçekleştirmesini istemez. Bu da İslam'ın genel ilkelerinden, genel kaidelerinden bir tanesidir. Ancak müminler güçleri yettiğinde Allah korkusu içinde yaşamaya, sözlerini, davranışlarını, münasebetlerini, zaafları dolayısıyla Allah'ın hududunu çiğnememeye riayet ve göstermeli, bu konuda gayret etmelidirler. Yani Allah'ın bir müminse bir insan, Allah'ın gösterdiği çerçeve içerisinde kalmalı. Bunu yaparken de zaten Allah o insanın gücünü, kuvvetini, yapabileceklerini biliyor. Onun için 5 vakit namazı emrediyor. Onun için Ramazan'da 30 gün orucu emrediyor. Bir yıl orucu emretmiyor. Buna dayanamazlar, buna tahammül edemezler diye. Oruçla ilgili olarak bile Allah, savaşla ilgili olarak, cihatla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde Allah sizlerin bu konudaki zaafını bildiği için bu işi şu şekilde hafifletti diye de birçok yorumları vardır. İnşallah bu sureyi bu bakış açısıyla dinleyelim. Rabbimizin bu açıkladıklarıyla dinleyelim dedikten sonra sureye başlıyoruz. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. O Allah ki göklerde ve yerde olan ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, Allah'ı över, eksik sıfatlardan uzak tutar. Yerde ve gökte olanlar, ne varsa ağaçlar, çiçekler, otlar, bitkiler, gökyüzündeki yıldızlar, uçan kuşlar, yürüyen hayvanlar, sürüngenler, hepsi kendilerini Rabbimize lisan-ı hal ile Allah'ın kendilerinden nasıl tesbih etmeleri, Allah'ı nasıl övmeleri gerektiği Allah tarafından kendilerine nasıl öğretilmiş ise onların hepsi Allah'ı tesbih ederler, överler. Tabi burada en önemli övmesi, tesbih etmesi gerekenlerden bir tanesi de insandır. İnsanoğlu bu kainatta başıboş bırakılmadığı gibi yaptıklarından hesaba çekileceğini bilmeli ve bu kainatın sahibinin her şeyden haberdar olduğunu, kainatta olan her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu da bu insan anlamalı ve de övecekse, eksik sıfatlardan uzak tutacaksa bunun Allah olduğunu bilmeli, hayatını buna göre programlamalıdır. Görüldüğü gibi bu sureye, bu konuya en uygun giriş şekli de ancak bu cümledeki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı anmaktadır ibaresiyle yapılabilirdi. Çünkü bununla Rabbimiz kainat üzerindeki otoritenin, gücün, kuvvetin kendisinde olduğunu söyledikten sonra onunla mümin ve kafir olanlar, bu kainat içerisinde yaşayanların hepsinin Allah'ın emrine uymaları, yer ve gök nasıl Allah'a itaat ediyorsa, yerde ve göğde ne kadar canlı varsa hepsi Rabbimize boyun eğmişse siz de Allah'a boyun eğin. Allah'ın zaaf, ayıp ve noksan sıfatlardan, noksanlıklardan münezzeh olduğunu şehadet edin, bunu kabullenin. Onun zatı, sıfatı, fiiller işte küçük bir noksanlık ve kusurun olmadığını anlayın. Böylesine mükemmel bir nizama sahip olan, kainatı ayakta tutan Allah'tan başkasının olamayacağına kesin kes karar verin. Aksine biz bu kainatın eksiksiz, muazzam bir işleyiş olduğunu da şahitlik ettiğimizi de yine etrafımıza bakıverdiğimiz zaman anlıyoruz. Evet, yerde ve gökte olanlar Allah'ı tesbih ettikten sonra lehul mülkü, yani kainatın yegane meliki, kralı, otoritesi, gücü, kuvveti elinde olanı odur. O kainatı yaratıp harekete geçirmekte kalmayıp her an bu kainatı da idare etmektedir. Yani Allah'ı bir mimar gibi düşünmek yanlıştır. Bina yapan bir mimar vardır. Binanın planlı projesini yapılıp bittikten sonrasında artık mimarın o binayla hiçbir alakası kalmamıştır. Allah'ı da böyle düşünmek yanlışların en büyüğüdür. Allah kainatı yaratmıştır. Olması gereken her şey yerli yerince koymuştur. Güneşin, ayın, yıldızların, ovaların oluşması, denizlerin oluşması, göllerin oluşması, dağların yükseklikleri, Bir dağın çok yüksek olması, öbürünün biraz düşük olması, sıradağların uzunlukları, sıradağların genişlikleri, Van Gölü'nün bu kadar büyük olması, Tuz Gölü'nün küçük olması, Beyşehir Gölü, bunların hepsinin büyük ve küçük göllerin oluşumları dahi metre küpüne, kilogramına, litresine varıncaya kadar Allah tarafından bir hesap ve kitap içerisinde olmuştur. Onun için de bu kainattaki yönetim sadece Allah'a aittir ve bu konuda da Allah'ın hiçbir eksikliği ve ortaklığı söz konusu da değildir. Mümkün değil yani. Şayet mahlukatın bir kısmında geçici ve sınırlı bir tasarruf yetkisi bulunuyorsa, bu yetkiliği onlar kendilerinden zorla elde etmiş değillerdir. Bu yetkiliği onlara Allah vermiştir. Bu yetkiyi Allah onlara vermiştir. İnsanların kullandıkları yetkiler Allah tarafından verilmiş olan yetkilerdir. Bilmek, görmek Allah bize vermiş olduğu bir yetkidir. İstediği zaman bizlerden bunları ne yapabilir? Alabilir. Allah'ın dilediği bir zamana kadar biz bunları kullanacağız. Bakıyorsun genciz, ya, hızlıyız, süratliyiz, dinamiyiz, enerjiyiz. Ama bir müddette geliyor ki bunların hepsi bizlerden alın verdiği zaman öncesinde küçücük bir bebek iken nasıl ki bir yerden bir yere alınıp götürülür isek o günde yaşlandığımız zaman da bunların bizim elimizden o gittiğini, bu gücün, kuvvetin bizden kaybolduğunu görüyoruz ki bizdekiler Allah tarafından verilmiş geçici bir süre için kullanmamız gerektiği söylenmiş olan yetkiler de esas yetki Allah'tadır. Allah'tadır. Bunu bilmemiz lazım. Ve lehul hamdu. Mülk ve tesbih etmek Allah'a olacağı gibi melik, kral, yöneten, yönetici Allah olduğu gibi bu kainatta, kainatın yöneticisi olarak Allah'ı kabul ettiğimiz gibi insanlar üzerindeki yönetici olarak da Allah'ı kabul etmek, onun emir ve yasaklarını kendimiz için emir ve yasak, haram ve helallerini de kendimiz için haram ve helal kabul etmek zorundayız. Hamd de ona aittir. Yani övmek de. Hamde layık olan da sadece odur. Allah kadar hamde layık olan birisi eğer teşekkür edeceksek, teşekkür etmeye de edilmeye de layık olan odur. Edilebilecek olan da odur. Başkaları hamde layık yönleri varsa bile bu onların Allah'ın onlara vermiş olduğu bir lütuftur. Şayet hamd şükür anlamında, teşekkür anlamında ele alınırsa bundan şükre asıl müstahak olanın Allah olduğu çıkar. Zira tüm nimetleri, o havayı, suyu, oksijeni, yaratılan bütün sebze ve meyveleri o yaratmıştır. Mahlukata onun dışında ihsan eden, ona bir ikramda bulunan yoktur. Bir kimse bir iyilik yaptığında bizim kendisine ettiğimiz teşekkür Allah'ın yarattığı nimetlerin onun vasıtası bize ulaşması nedeniyledir. Yoksa bu nimetleri yaratan o kimse değildir. Hiç kimse Allah'ın yardımı olmaksızın o nimetleri zaten bize ulaştırabilecek güce, kuvvete, kudrete de sahip değildi. İnsanlar kainattaki ressamı görmüyorlar da onun büyüklüğüne, onun gücüne, kuvvetine, onun mükemmelliğine fark edemiyorlar. Bir insanın vermiş olduğu ufacık 1 liraya teşekkür eden insanlar, 1 kilogramcık alınan bir yiyeceğe teşekkür eden insanlar, birisinin vermiş olduğu bir giysiden dolayı teşekkür eden insanlar, onları bütünüyle yaratan, yoktan var eden Allah'ı unutuveriyorlar. Ve hu ala külli şeyin kadir. O Allah ki kadiri mutlaktır. Hiçbir kuvvet onun kudretini sınırlayamaz. Güç ve kudret konusunda sınırsızlık Allah'a aittir. Onun dışındaki herkesin, her şeyin mutlaka bir gücü ve gücünün kuvvetinin bir sınırı vardır. Ama Allah için güç ve kudrette sınırsızlık söz konusudur. Sınırsız olmak sadece Allah'a verilmiş şu Allah'tadır. Başkalarında böyle bir yetki, böyle bir güç, böyle bir kuvvet yoktur. Allah böylece insanları ve kainatı yarattığından o konuda güç ve kuvvetin, otoritenin kendisinde olduğunu belirttikten sonra bu kadar mükemmel bir yaratıcının varlığından bahsettikten sonra huvellezî halakaküm feminküm kafir ve minküm mümin vallahu bima ta'melûne basir. Sizi yaratan odur. Huvellezî halakaküm. Sizi yaratan o Allah'tır. İçinizden feminküm sizin içinizden kafirun ve minküm müminun sizin içinizden bazıları mümindir, bazıları da kafirdir. Bu ifadeyle iyi dikkat edersek demin surenin başında başlangıç bölümünde açıklamalar yapmıştım. Özgürlük noktasında dedim, hiç kimsenin vermediği bir özgürlüğü Rabbimiz bize veriyor. Yani o kadar ki kainatın içerisinde yaşayan insan bu kadar nimetleri görecek, bilecek, onlara sahip olacak ve bunun kimden olduğunu da Allah'tan olduğunu da bilecek. Ama buna rağmen yine de insana Allah illa ki ben bunları sana vermiştim, öyleyse sen de benim Allah'lığımı, ilahlığımı kabul etmek zorundasın gibi bir yaklaşım içerisinde Rabbimiz olmuyor da insanları bu konuda Allah'ın büyüklüğünü, otoritesini, gücünü, kuvvetini seçme noktasında tamamen özgür bırakıyor ve de Rabbimiz diyor ki sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı da mümindir. Bu ifadeye, bu ayet-i kerimeye şu dört şekilde anlam vermek mümkündür ve hepsi de olabilecektir. Yani kabul edebileceğimiz bir yaklaşımdır. Birinci olarak şunu söyleyebiliriz bu ayetle ilgili olarak. Sizi o yarattı, sonra babalarınız onun yaratıcısı olduğunu kabul ederken bazılarınız inkar etti. Sizin atalarınızdan bunun bir kısmı kabul edenler olduğu gibi sizden de kabul edenler vardır. Ama atalarınızdan da sizlerden de onların bir kısmını inkar edenler olmuştur. Bu anlam birinci ve ikinci cümlenin birlikte okunmasından anlayabileceğimiz bir anlamdır. İkinci olarak şunu anlayabiliriz. Sizi Allah yarattı, mümin ve kafir olmakta sizi serbest bıraktı. Allah bu konuda sizi zorlamadı. Yani illa ki inanın demedi. İman veya inkarınızdan sorumlu olan Allah değil, bu konuda yetki tamamen sizlerindir. Bu anlamı sonra gelen Allah yaptıklarınızı görmektedir şeklindeki ayet de bunu teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. Yani siz bu serbestliği, size Allah'ın bu serbestliği vermekle sizin bu serbestliği nasıl kullanacağınızı denemek istemektedir Rabbimiz. Acaba iman noktasında mı, inkar noktasında mı bunu kullanacağınızı? Yine bir başka ayetlerden anladığımız veya bu ayetleri şu manaya verebiliriz diyebileceğimiz yaklaşımlardan bir tanesi de şöyledir. O iman edersiniz diye, İman edersiniz diye, kabullenirsiniz diye sizi selim, yani tevhid fıtratı üzere yarattı. Allah'ı kabullenme üzere yarattı. Yaratılışın mayanızda sizin yamukluk, yanlışlık, eksiklik yoktur. O inkar üzere değil, kabul üzere, Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini kabul üzeresi yaratmıştır. Ancak bu fıtrat üzere yaratıldıktan sonra kimilerin fıtratının aksine inkar etmiş, kimilerin ise fıtratın doğrultusunda iman etmek suretiyle yaratıcısına tabi olmuş, onun emri olmuştur. Bu ayet Rum suresinin 30. ayetiyle birlikte mütalaa ettiğimizde yukarıdaki anlamın daha açık olduğunu anlayabiliyoruz. O halde yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisi üzere yarattığı fıtrata döndür. Allah'ın yarattığı bir değişim yoktur. İşte dosdoğru din Allah'ın dinidir. Ama insanlara çoğu bilmiyorlar. Ayeti de bunu bize, bu böyle bir yaklaşımı bizlere gösteriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisi bu konuda ışık tutmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. İnsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küfür, şirk ve dalalete düştüğünü söylemiştir ki insanın fıtrat üzerinde doğduğunu, yani Allah'ın gücünü, kuvvetini İslam fıtratı üzere doğdu ama daha sonrasında dış etkilerle küfre gidebilir, şirke düşebilir, dalalete düşebileceğini de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlıyoruz. Hepimizin çokça bildiği bir hadis-i şerif var işte. O hadis-i şerifte Peygamberimiz her doğan İslam fıtratı üzere doğar derken İslam'ı kabullenmek üzere, anne babası hangi düşüncede, inançta olursa olsun doğan çocuğun maya olarak, yaratılış mayası olarak küfrü değil, şirki değil, dalaleti değil, hidayeti ve Allah'ın tekliğini, tevhid inancını ve de Allah'a tasdik etmek üzere varlığı böyledir. Davranış olarak da böyledir. Yani insanlar doğuştan yalancı, sahtekar, dalavereci olmuyorlar. Sonradan ailenin çevresinde kalarak insanların bu tür davranışları gördüğünü, nitekim çocuklar küçükken yalan söylemezler. Hatta halk arasında da meşhurdur işte. Çocuktan al haberi deri diyoruz ya, doğru haberi. Hani çocuk babası samanlığa saklanıyor da babam samanlıkta ama size söylemem der gibi. Bu yaklaşımlar çocukların doğuştan Allah tarafından güzel yaratıldığını ama insanların daha sonradan onlara bir takım yanlışlıklar koyduklarını görüyoruz. Hatta bu Hristiyanlıktaki o insanın ilk doğuştan Hazreti Adem'in işlemiş olduğu suçtan dolayı günahkar kabul edilme düşüncesi bile Hristiyan'ın ilk yıllarında değil de daha sonra 5. asırda falan kullanılmaya başlandığını görüyoruz ki daha sonradan Hristiyanlığa sokulan bir takım yanlışlarla birlikte bunun da oraya girdiğini görüyoruz. Bir başka bu ayetlerden anladığımız, Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünecek olursanız, onun size verdiği nimetlerden yine onun verdiği vücut sayesinde istifade edebildiğini görürsünüz. Şayet o sizi bu şekilde yaratmış olmasaydı, sizler yaratıcına karşı gelme imkanı bulamazdınız. Fakat bazı hiç düşünmeden yahut yanlış düşünerek inkar yoluna geçerken, bazılarınız da iman ederek fıtrat üzere olan doğru yolu seçmişler, doğru yola tabi olmuşlardır diyor. Evet, buradan genel bu anlatılardan kısaca anlamamız gereken şey şudur. Rabbimiz bizleri iman noktasında dayatmacı olmamıştır. İmanı ve küfrü seçmesi Rabbimizin bize vermiş olduğu özgür irademizle yaptığımız olan bir seçimdir. Sonucuna da katlanmak bize aittir. Ama Allah'ın bu konudaki rolü sadece şudur. Bizlerin küfrü mü seçeceğiz yoksa imanı mı seçeceğimiz biliyor. Bilmeseydi zaten, yani benim hangisine karar vereceğimi bilmeseydi Allah olmazdı. Allah'ın bilgisiyle bizim bilgimiz arasındaki farklılık da budur. Biz sadece geçmişi biliyoruz. Rabbimiz ise bizim bile bilmediğimiz, bizim kendimiz hakkında bile bilmediğimiz, neyi seçeceğimize karar vermediğimiz bir şeyi Rabbimiz neyi seçeceğimizi de bilebilmektedir. Bu da Allah'ın bilgisinin mükemmelliğini gösteriyor. Vallahu bima te'amelune basir. Hiç unutmayın ki Allah sizlerin yaptıklarını görmekte ve bilmektedir. Maddi buradaki görmeden kasıt maddi bir görmeyi ifade etmekten de öte, amellerimizin, yapmış olduğumuz amellerin değerlendirilmesi, ona göre karşılığın verilmesini anlatmaktadır. Tıpkı bir amirin, bir memurun nasıl çalıştığını bir görelim bakalım demesi gibi, yani bir bakalım iyi çalışırsan terfi edersin, kötü çalışırsan karşılığını ona göre alırsın demesi gibi. Rabbimizin vallahu bima te'amelune basir ayetindeki bize vermek istediği mesaj bu oluyor. Yani ben sizin bir takım nimetler vermiştim. Bunun karşılığında acaba sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İyi ve kötü amellerin karşılığını değerlendirmek, bunun iyi olanın karşında cennet, kötü olanın karşında cehennemi takdir etmek benim bileceğim, benim yapabileceğim bir iştir diye Rabbimiz bizlere açıklıyor. Bunu iyi düşünmek lazım. Vallahu bima ta'melune basir. Rabbiniz sizin yaptıklarınızı gizli, karanlık yerin derinliklerinde, denizin derinliklerinde, karanlık odada, açık odada, İsterse birileri bizi görsün, isterse birileri bizi görmesin, Rabbimizin bizi görücü ve de bilici olduğunu bilmek, bunu kendi hayatımızda tatbik etmek, uygulamak, çocuklarımıza da bunu yerleştirmek, bu düşünceyi aşılamak lazım. Yani çocuklar bir yanlıştan, bizler bir yanlıştan vazgeçerken, büyüklerimizin gördüğünden veya bileceğinden dolayı değil de o yanlıştan vazgeçme nedeni çocuğun, Allah bilip Allah'ın görmesinden dolayı çocuğun o yanlıştan vazgeçmesi gerekliliğinin çocuklarımıza aşılanması gerekli olduğuna inanıyorum. Yoksa çocuk Allah korusun Allah'tan korkar gibi, Allah'tan korkmayacak belki ileriki hayatında da ailesinden çekinmiş olacak. Polisten, askerden, jandarmadan, şundan bundan, işte seni doktordan, bilmem şunda iğneciden korkutmak yerine bir yanlışı varsa Allah'ın gördüğünü, Allah'ın bildiğini, bunun karşılığının da neticesinin şöyle şöyle olacak diye anlatmamız gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü Rabbimiz bu ayetiyle bizlere bunu anlatıyor. Bu konudaki en büyük eksikliklerimizden birisi olarak da ben bunu düşünüyorum. Evet. خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Gökleri o Allah ki, خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri de yarattı ve yeri de hak ile yarattı. Hak ile, burası da önemli. Yani yaratılış sıralamasında bir dengesizlik, bir uygunsuzluk, bir adaletsizlik görmek yeryüzünde ve gökyüzünde olanlardan mümkün değil. Ve savverakum fe ahsene suverakum. O Allah ki sizin şeklinizi de güzel yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman aynanın karşısına geçiyor. Ya Rabbi, suretimi, şu görüntümü, şeklimi güzel yarattığın gibi ahlakımı, siretimi de güzel yap diye dua ederdi. Şekillerinizi elbette ki en güzel şekilde yaratan budur. Ama gel gör ki o Allah bizi şekillendiren ve şeklimizi de en güzel şekilde yaratan Allah'a rağmen bazı insanların efendim burnunda, kaşında, gözünde, dudağında, tırnağında, şunda bunda bir takım değişik renkler sürmek suretiyle, yani haşa, belki de Allah, ya Rabbi işte sen bunu çok güzel yarattın ama şöyle olsaydı daha mı güzel olurdu gibi bir yaklaşımla değişik şekiller, değişik renkler verdiklerini görüyoruz ki Allah korusun. Evet, o sizi şeklinizle, Allah bizi şekillendirdi ve savverakum fe ahsene suvereküm. Bizi şekillendiren Rabbimiz şeklimizi de en güzel yaptı ve ileyhil masir, sonra da dönüşünüz onadır. Ayetlerin gerçekten eğer düşünerek okur isek, tefekkür ederek okur isek, sıralamaların çok güzel olduğunu ve Allah-u Teala bize bir takım nimetler vermiş, bir şekil vermiş ve de en güzelini vermiş. Ondan sonra da diyor ki Rabbimiz ve ileyhil masir, hiç unutmayın ki dönüşünüz Allah'a olacaktır. Allah'la bitecektir bu son çünkü. Yani benim vermiş olduğum bu şekle siz nasıl yaptınız, nasıl yaklaştınız? Sizi bu şekillerin en güzel yapan Allah-u Teala, Allah'ın insana bağladığı ve onların yardım insana hayatını idame ettirdiği bedeni yapısı, kuvvet, yetenekleri, burada kastolunan şeyler en güzel şekillerken bunlar kastolunmuştur. Bu Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri acaba yerli yerinde mi kullandınız? Olması gerektiği şekilde mi kullandınız? Yoksa değişik amaçlar ve değişik yerlerde mi kullandınız? Bu konuda Rabbimiz işte ve söylüyor ve ondan sonra da diyor ki Rabbimiz, ceza ve mükafatın bu dünyada verilmesi gerektiği veya ahirette verilmesi noktasında da önemli, üzerinde durulması gereken bir noktadır. İnşallah bunu da önümüzdeki sohbetimizde yapalım diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.